Ayrım 19, Şeffaf, Stephen King, sayfa 158. Hilly büyük babasının ayaklarını sürüyerek uzaklaşmasını seyrederken üzüntü ve suçluluk duygusu büsbütün arttı. Ev gözden kayboluncaya kadar bekledi, sonra ayağa kalkarak sandığa doğru gitti. Ayağını dikiş makinesinin pedalına koydu, yine o uğultu duyuldu. Örtünün kabararak David'in vücudunun biçimini almasını bekledi. Örtüyü hızla çekerek işte gördün mü diyecekti. Bebek sen de korkacak hiçbir şey yoktu öyle değil mi? Hatta belki de David'e onu korkuttu ve kendini kötü hissetmesine neden olduğu için bir tokat da atacaktı. Ya da sadece... Ama hiçbir şey olmadı. Korku Hilly'nin boğazını sıkıştırmaya başladı. Başladı mı? Yoksa başından beri böyle miydi? Hilly başından beri korkuyordum diye düşündü. Evet ama şimdi korkum artıyor. Yutkunmaya çalıştı ama başaramadı. Sanki boğazı iyice şişmişti. Hilly David diye fısıldayarak tekrar pedala bastı. Makineden yine o uğultu yükseldi. Hilly David'e tokat atmamaya karar verdi. Kardeşine sarılacaktı. David geri döndüğü zaman yere diz çökecek ve onu kucaklayacaktı. Kardeşiyle oyuncaklarını paylaşacaktı, değiş tokuş yapacaktı, kurşun askerlerini ona verecekti. Tam bir hafta oynaması için. Ama yılan gözle kristal küreyi vermek istemiyordu. Gel gelelim hala bir şey olmuyordu. David'in üzerine örttüğü örtü orada dümdüz duruyordu. Kabarıp David'in biçimini almıyordu. Hilly orada kavurucu Temmuz güneşinde yalnız başına durdu. Kalbi gitgide daha hızlı çarpıyordu. Boğazına bir balon takılmıştı sanki. Giderek şişiyordu. Patlayacak kadar şiştiği zaman bağıracağım diye düşündü. Haydi haydi saçmalama, David geri gelecek. Tabii domates geri geldi. Radyoda iskemlede. Odamda deneme yaptığım bütün o eşyalar da. David, David. Annesi seslendi. Hilly, David'le gelip elinizi yüzünüzü yıkayın. Hilly titrek ve delice neşeli bir sesle cevap verdi. Peki anne, biraz sonra. Sonra kendi kendine Tanrım yalvarırım kardeşim geri dönsün dedi. Çok pişmanım Tanrım, her şeyi yaparım. Oyuncaklarımı ona temelli veririm. Tanrım, sevgili Tanrım, yalnız makine bu sefer de çalışsın ve David geri gelsin. Yine pedala bastı, uğultu duyuldu. Hilly yaşlardan bulanıklaşmış gözleriyle buruşuk örtüye baktı, sonra paniğe kapıldı. Biraz sonra çığlıklar atacak, babası banyodan, annesi mutfaktan fırlayacaktı. Hilly yine ne yaptı diye düşüneceklerdi ama panik yine de daha iyiydi. Hiç olmasa o zaman kafası çalışmayacaktı. Ne yazık ki Hilly henüz o noktaya gelmemişti. Şimdi aklında iki düşünce birbirini kovalıyordu. Birincisi, şimdiye kadar hiçbir canlı şeyi kaybetmedim. Domates bile canlı değildi. Babam bir şeyin koparıldığı zaman artık canlı sayılmayacağını söyledi. İkincisi, ya David gittiği yer neresiyse orada nefes alamazsa, soluk alamazsa... Hilly paniğe kapılmadan önce gözlerinin önünde bir hayal belirdi. David hiç de dost havalı olmayan acayip korkunç bir yerin ortasında yatıyordu. Kötü, ölü bir dünyanın yüzeyine benziyordu burası. Kurşuni toprak kuru ve soğuktu. Çatlaklar ölü sürüngenlerin açık ağızları gibiydi. Zikzaklar çizerek her yöne doğru uzanıyorlardı. Yukarıda gökyüzü mücevhercilerin kullandıkları siyah kadifelerden daha da karaydı. Milyonlarca yıldız aşağıya bakıyor ve sanki çığlıklar atıyordu. Bu yıldızlar dünyadaki insanların gördüklerinden çok daha parlaktı. Çünkü Hilly'nin dehşetten irileşmiş gözlerle baktığı bu yer hemen hemen havasızdı. Ve bu yabancı kasvetli yerin ortasında arkasında bir tişört ve mavi şort olan 4 yaşındaki tombul kardeşi yatıyordu. David elini boynuna götürmüş, evinden belki de milyarlarca ışık yılı ötedeki bu yerin olmayan havasını içine çekmeye çalışıyordu. David öğürüyor, yüzü morarıyordu, dudakları ve tırnakları buz tutuyordu. Ama sonra Hilly paniğe kapıldı. David'in üzerine örttüğü örtüyü çekerek makineyi gizleyen sandığı devirdi. Dikiş makinesinin pedalına tekrar tekrar basarak haykırmaya başladı. Annesi ancak ona yaklaştıktan sonra çocuğun sadece acayip sesler çıkarmadığını, bir şeyler söylediğini fark etti. Yedi çığlıklar atıyordu. Bütün oyuncaklarım, bütün oyuncaklarım, bütün oyuncaklarım, sonsuza kadar, sonsuza kadar, bütün oyuncaklarım. Bunları Mary'nin kanını büsbütün donduran sözler izledi. David geri gel, David geri gel, David geri gel. Genç kadın ah tanrım diye bağırdı. Ne demek istiyor? Bryant oğlunu omuzlarından tutarak kendine doğru çevirdi. David nerede? Nereye gitti? Ama Hilly bayıldı ve hiçbir zaman da doğru dürüst kendine gelemedi. Kısa bir süre sonra yüzden fazla kadın ve erkek yolun karşısındaki ormanda David'i aramaya başladılar. Aralarında Bobby ve Jim de vardı. Hilly konuşacak halde olsaydı herhalde onlara, ''Kardeşimi çok yakınlarda arıyorsunuz.'' derdi. ''Çok, çok yakınlarda.'' Bent ve Jingles. 24 Temmuz akşamı, yani David Brown'un kaybolmasından bir hafta sonra, bir devriye arabası Haven'dan çıkıyordu. Direksiyonda eyalet polisinden memur Benton Rhodes vardı. Diğer polislerin Jingles diye çağırdıkları Peter Gabbons da onun yanında oturuyordu. Alacakaranlık kül rengiydi. İki polisin suratları da kül içindeydi. Rhodes durmadan o kesik elle kolu düşünüyordu. Onların kime ait olduklarını daha ilk bakışta anlamıştı. Tanrım! Kafası artık bunu düşünme diye emretti. Kafası peki dedi ama yine olayı düşünmesini sürdürdü. Rhodes arkadaşına döndü. Telsizi tekrar dene. Galiba bağlantı kurmamızı Troy'a koydukları o mikrodalga çanak engelliyor. Pekala, Jingles mikrofona uzandı. 16. tim merkezi arıyor. Bizi duyuyor musun Tag? Tamam. Elini düğmeden çekti. İkisi de dikkatle dinlediler. Ama çığlığa benzer bir parazit duydular. Buna pek hafif sesler karışıyordu. Jingles tekrar denememi ister misin diye sordu. Hayır, yakında o çanağın etkisinden kurtuluruz. Bent 3 numaralı karayolundan 70 kilometre hızla Derry'e doğru gidiyordu. Arabanın tepesindeki mavi ışık dönüp duruyordu. Lanet olsun diye düşünüyordu. Destek timleri nerede? Haven'dayken kolaylıkla iletişim kurabildik. Sesler öyle iyi duyuluyordu ki insanın tüyleri diken diken oluyordu. Bu gece Haven'daki tek gariplik de telsizin durumu değildi. Kafası öyle diye onayladı. Ha, aklıma gelmişken o yüzüğü hemen tanıdın değil mi? Polis yüzüğü hemen fark edilir. Bir kadının parmağında olsa bile. Kadının etlerini nasıl sarktığını gördün mü? Kasap dükkanındaki etlere benziyordu öyle değil mi? Bir kuzu buduna. Kadının kolunu koparmış. O. Sana susmanı söyledim. Kahretsin, kes sesini. Peki peki tamam, bir an olayı düşünmek istemediğini unuttum. Ya da hazır rostoya benziyordu ve o kanlar. Bent için sus artık diye inledi. Tamam tamam peki, böyle düşünmeyi sürdürsem çıldıracağımı biliyorum ama yine de olayı düşünüp duruyorum. Çünkü engel olamıyorum. Kadının kolu, eli şimdiye kadar gördüğüm trafik kazalarındaki kurbanların halinden çok daha kötüydü. Ama ya öbür parçalar, kesik kafalar, gözler, ayaklar? Evet efendim, kazan pek kötü patlamış. Jingles huzursuzca destek timine rede dedi. Bilmiyorum. Ama Brent onları gördüğü zaman hepsini de şaşırtacaktı. Öyle değil mi? Onlara işte size bir bilmece diyecekti. Bunu hiçbir zaman çözemeyeceksiniz. Bir patlama oluyor ve etrafta parçalanmış cesetler yatıyor. Ama sadece bir tek ölü var. Bu nasıl oluyor? Ayrıca o patlama neden sadece belediye binasının kulesini uçuruyor? Ve belediye meclisi üyesi nasıl oluyor da ölüyü tanıyamıyor o Beringer denilen adam? Oysa ben daha ilk bakışta onu tanıdım. Ben kolun üzerine bir battaniye örtmüştü. Diğer parçalar konusunda yapabileceği bir şey yoktu. Herhalde önemli de değildi ama Ruth'un kolunu örtmüştü. Haven'ın belediye alanındaki kaldırımda yapmıştı bunu ve o gönüllü itfaiye komutanı ahmak Alice'in sırıtarak onu seyretmişti. Sanki patlama harika bir kadını öldürmemiş, her şey çok eğlenceliymiş gibi. Delice şeylerdi bunlar, çılgınca. Peter Gibbons her zaman hırıltılı bir sesle konuşurdu. Andy Devin gibi. Zaten ona Jingles adını bu yüzden takmışlardı. Jingles Devin'in ünlü filmlerinden birinin kahramanıydı. Jingles şimdi tiz bir sesle boğulurcasına ''Arabayı kenara çek Bent'' dedi, ''Midem bulanıyor.'' Rhodes arabayı hızla hendeğin kenarına doğru sürdü. Devri otomobili az kalsın hendeğe yuvarlanıyordu. Ama durmalarını önce Gibbons söylemişti, bu da bir şey sayılırdı. Jingles sağ kapıyı açarak dışarı fırladı. Bent Rhodes ise sol kapıdan. Arabanın mavi ışığında midelerinde ne varsa hepsini çıkardılar. Bent sendeleyerek otomobile yaslandı, eliyle ağzını siliyordu. Jingles ise yolun kenarındaki otların gerisinde hala öğürüp duruyordu. Bent başını kaldırarak gökyüzüne baktı. Rüzgar estiği için belli belirsiz bir memnunluk duydu. Sonunda Jingles neyse biraz kendime geldim dedi. Şok geçiren adamın gözleri yüzünde birer kara deliğe benziyordu. Suratında bütün bildiklerini birleştiren ama bundan yine de akıllıca bir sonuç çıkaramayan insanlarda görülen o ifade vardı. Bent orada ne oldu diye sordu. Kör müsün ahbap, belediye binasının kulesi bir roket gibi havalandı. Patlayan kalorifer kazanı kuleyi nasıl uçurdu? Bilmem. Boş versene. Bent tükürmeye çalıştı ama beceremedi. O hikayeye inandın mı? Temmuz'da kalorifer kazanı yakılıyor ve patlayarak belediye binasının kulesini uçuruyor. Evet evet, inanılacak gibi değil. Öyle ortak, masal bu. Bent bir an durdu. Oradayken neler hissettin Jingles? Sana orada bir tuhaflık varmış gibi geldi mi? Bilmiyorum. Jingles'ın sesi tizleşti, ağlamak üzere olan küçük bir çocuğunki gibi titredi. Yukarıda bir galaksi dolusu yıldız parlıyor, yaza özgü mis kokulu sessizlikle cırcır böcekleri ötüyordu. Oradan ayrıldığımız için öyle seviniyorum ki. Sonra Jingles soruşturmaya yardım ve etrafı temizlemek için tekrar Haven'a gideceğini anımsadı ve gerçekten ağlamaya başladı. İki polis bir süre sonra yollarına devam ettiler. Gökyüzündeki son ışıklar da kaybolmuştu artık. Ben Jingles'a bakmak istemiyordu. Onun da kendisine bakmasını. Kafası ha aklına gelmişken Bent dedi. Çok şaşırtıcı bir şeydi bu, öyle değil mi? Pek pek garip, kesik kafalar. Küçücük ayakkabıları, hala ayaklarında olan bacaklar ve gövdeler. O gövdeleri gördün mü? Ya da gözleri. O bir tek gözü, mavi gözü. Onu görmüş olmalısın. Çünkü Ruth McCausland'ın kolunu almak için eğildiğin zaman o göze çarptı. O da kaldırımdan yuvarlandı. O kesik kollar, bacaklar, kafalar ve gövdeler. Ama ölmüş olan sadece Ruth'tu. İşte sana yarışmalarda sorulabilecek bir bilmece. Vücut parçaları kötüydü. Doğranmış yarasalardı öyle. Çok yarasa parçası vardı orada. Ama bunların hiçbiri Ruth McCausland'ın kolu kadar korkunç değildi. Kadının sağ elinin parmağında kocasının yüzüğü vardı. Çünkü Ruth'un eliyle kolu gerçekti. O kesik başlar, bacaklar ve gövdeler Bent Rhodes'un önce şok geçirmesine neden olmuştu. Bir an yaz olmasına rağmen okuldan bir sınıfın kazan sırasında kentte dolaşıp dolaşmadığını düşünmüştü. Sonra uyuşmuş olan kafası anaokulundaki çocukların kol ve bacaklarının bu kadar küçük olmadığını hatırlamıştı. Çocukların kol ve bacakları koptuğu zaman mutlaka kan akacağını da düşünebilmişti. Bent dönerek Jingles'a bakmıştı. Arkadaşının bir elinde dumanları tüten bir kafa, diğerinde de yarı erimiş bir bacak vardı. Jingles, bebekler demişti. Lanet olasıca oyuncak bebekler. Bunlar nereden çıktı Bent? Rose, bilmiyorum diye cevap vereceği sırada Haven lokantasında çok kişinin hala yemek yediğini fark etmişti. Aslında o bebeklerle ilgili bir şey dikkatini çekmişti ama bunun ne olduğunu bilmiyordu. Bunu daha sonra hatırlayacaktı. Evet, bazıları lokantada yemek yiyor, bazıları da hala alışveriş yapıyorlardı. Bent'in kalbine o anda buzdan bir el dokunmuştu sanki. Ölmüş olan bu kadın çoğunun hayatları boyunca tanıdığı, saydığı, hatta sevdiği bir insandı. Ve onlar şimdi günlük işgilleriyle ilgileniyorlardı. Sanki hiçbir şey olmamış gibi. Ve Bent Rhodes o zaman Haven'dan kaçmak istemişti, ciddi olarak hem de. Bent şimdi sadece cızırdayan telsizi kapatırken daha önce anımsayamadığı o şey birden aklına geldi. Onun bebekleri vardı dedi. Bayan McCausland'ın, Ruth'un. Keşke onunla kendisini Ruth diye çağıracak kadar samimi olsaydım. Canavarın yaptığı gibi. Bildiğim kadarıyla Ruth'u herkes severdi. Onun için Haven'ların günlük işleriyle ilgilenmeleri bana çok kötü gözüktü. Jingles, onun böyle bir hobisi olduğunu duymuştum diye mırıldandı. Yani bebek koleksiyonu yaptığını. Herhalde Haven lokantasında yemek yerken duydum bunu. Ya da Cooder'da ihtiyarlarla gazoz içerken. Rose herhalde ihtiyarlarla bira içiyordun diye düşündü ama sadece başını salladı. Evet, onlar da Ruth'undu sanırım. Ruth'un bebekleri. Geçen bahar biriyle Bayan McCausland'dan söz ediyordum. Galiba canavarla. Jingle sordu, canavarla mı? Canavar Dugan, Bayan McCausland'ı tanıyor muydu? İyi tanıyordu sanırım. Kadının kocası ölmeden önce canavarla birlikte çalışırmış, bizim gibi. Her neyse, canavar Bayan McCausland'ın 100, hatta 200 bebeği olduğunu söyledi. Onunki sadece bir hobi dedi. Bebekler bir keresinde Augusta'da sergilendi ve Ruth Kent için yaptığı şeylerden çok o sergiyle gururlandı. Bayan McCausland, Haven için çok çalıştı. Bent içinden tekrarladı. Onu Ruth diye çağırmak isterdi. Sonra konuşmasını sürdürdü. Canavar o bebekler dışında kadının durmadan çalıştığından söz etti. Onun konuşma tarzından kadına aşık olduğunu anladım. Evet Butch, canavar Dugan'ın kadına aşık olduğu kesindi. Herhalde bu haberi canavara senin vermeni istemeyecekler. Ama ne olur ne olmaz, bu görev sana düşerse sakın nükte yapmaya kalkışma. Peki, bugün sadece canavar Dugan'la boğuşmam eksik kaldı. Bent neşesizce gülümsedi. Jingles, kadının bebek koleksiyonu diyerek başını salladı. Tabii onların bebek olduğunu anladım. Bent'in alayla baktığını fark ederek hafifçe güldü. Pekala, bir an, neyse. Güneşin üzerinden yansıdığını ve kan olmadığını görünce onların bebek olduklarını anladım. Ama neden o kadar çok bebek olduğunu hala anlamış değilim. Başka şeyleri de anlamış değilsin zaten. Bebeklerin neden oraya götürüldüklerini bilmiyoruz. Kahretsin, Ruth'un orada ne işi vardı? Jingles'ın yüzünde üzgün bir ifade belirdi. Onu kim öldürmüş olabilir Bent? Öyle iyi bir kadındı ki, lanet olsun. Bent mırıldandı. Cinayete kurban gitti sanırım. Sesi hırıltılıydı. Olay sana kaza gibi gözüktü mü? Hayır, kazan patlamasına hiç benzemiyordu. Ya bodruma inmemizi engelleyen dumanlar? Mazot buharı gibi mi kokuyordu? Bent hayır der gibi başını salladı. O güne kadar hiç öyle bir koku duymamıştı. Belki ahmak Beringer o dumanları içinize çekmeniz tehlikeli olabilir derken akıllıca bir laf etmişti. Bodrumdaki dumanlar dağılıncaya kadar aşağıya inmeyin. Evet, belki de Beringer haklıydı. Ama ben şimdi aşağıya inmemizi mahsus mu engellediler diye düşünüyordu. Belki de kazan sapasağlamdı, onu görmemizi istemediler. Jingles, raporumuzu verdikten sonra Haven'ın yerlileri pek çok şeyi açıklamak zorunda kalacaklar dedi. Allison, Beringer, diğerleri. Hatta belki de canavar Dugan'a hesap vermek zorunda kalacaklar. Bent düşünceli başını salladı. Çılgınca bir olaydı bu. Orada bir acayiplik de vardı. Yani oradayken birdenbire başım dönmeye başladı. Sana da aynı şey oldu mu? Jingles kuşkuyla dumanlar diye başladı. Boş ver dumanları. Benim başım sokaktayken dönmeye başladı. Bayan McCausland'ın bebekleri. Bent, bebekleri oraya neden götürmüşlerdi? Bilmiyorum. Ben de öyle ama bu olaylara uymayan başka bir ayrıntı. Şöyle düşünelim. Biri Ruth'tan onu öldürecek kadar nefret ediyordu. Belki bu nefreti kadının bebeklerini de uçuracak kadar şiddetliydi. Ne dersin? Benton Rhodes, akla yakın bulmadım dedi. Ama olabilir. Jingles bunu söyler söylemez sanki iddiasını kanıtlamış gibi bir tavır takındı. Bent onun bu anormal durumu akla yakın bir hale sokmaya çalıştığını anladı. Arkadaşına telsizi tekrar denemesini söyledi. Parazit biraz azalmıştı ama işte o kadar. Ben Troy'daki mikrodalga çanağında önce Derry'nin bu kadar yakınında iletişim engellediğini hiç hatırlamıyordu. Polislerin konuştukları tanıklara göre patlama 3'ü 5 geçe olmuştu. Belediye binasının kulesindeki saat her zamanki gibi 3'ü çalmıştı. Bundan 5 dakika sonra da güm! Şimdi iki polis karanlıkta Derry'ye doğru giderlerken Bent'in gözlerinin önünde onu garip bir biçimde ikna eden bir sahne belirdi ve tüyleri diken diken oldu. Bu sıcak ve rüzgarsız günde kuledeki saat 3'ü 4 dakika geçtiğini gösteriyordu. Ve birdenbire Havenlılar duraklıyor, elleriyle kulaklarını tıkıyor ve bekliyorlardı. Patlama olmasını bekliyorlardı. Kentte herkes yere yatıyor ve o güm sesinin etrafta yankılanmasını bekliyordu. Bent birdenbire titredi. Hepsi de bekliyorlardı. Ve sonra 3'ü 6 gece tekrar yarıda bıraktıkları işlerinin başına dönüyorlardı. Kaza yerinin yakınında durarak aptal aptal bakmaları gerekenlerin dışında tabii. Ve herkese kazanın patladığını söyleyen Allison'la Barringer'ın da kazanın patladığını iddia ettiler. Oysa bu olayın kazanla ilişkisi yoktu. Kurbanı tanımadıklarından söz ettiler, bu da yalandı. Haydi haydi Bent, hepsinin öyle bir patlama olacağını bildiğini sanmıyorsun ya. Ama Bent'in kafasının bir yanı buna inanıyor, eğer patlamayı önceden bilmeseler kurban o kadar az olur muydu diyordu. Sadece Ruth McCausland'la bebekleri mi parçalanırdı? Kırık camlar ana yolda saatte 160 kilometre hızla uçmuş ama bir tek insanın kolu bile kesilmemiş. Bent Jingles'a baktı, herhalde artık o lanet olasıca çanağın etki alanından çıktı. Şu telsizi bir daha dene. Jingles mikrofonu aldı. Destek timinin nerede kaldığını hala anlamış değilim. Belki başka yerde de bir olay oldu. Böyle şeyler birbirini izler. Evet, her zaman ve kopuk bebek bacak ve kollarıyla karşılaşırsın. Jingles mikrofonun düğmesine basarken Bent de bir virajı döndü. Farlar yola çaprazlamasına park etmiş bir kamyoneti aydınlattı. Tanrım! Refleksleri duruma hakim oldu ve Bent fren yaptı. Tekerlekler inleyerek dumanlar çıkardı. Sonra devriye arabası sessiz yolda bekleyen kamyonetten 3 metre geride durdu. Jingles hafif titrek bir sesle "Mahvoldum!" diye mırıldandı. İki polis arabadan indiler. Farkına varmadan ellerini tabancalarına atmışlardı. Yaz havası yanık lastik kokuyordu. "Jingles, neler oluyor?" diye bağırdı. Bent, o da aynı şeyi hissediyor diye düşündü. Bu işte bir terslik var. Bu da o tüyler ürpertici kentte olanların bir parçası ve Jingles da bunu seziyor. Rüzgar kamyonetin arkasındaki tenteyi hafifçe uçurdu. Bent içeriye konmuş olan bir şeyin üzerindeki muşambanın kaydığını duydu. Çıngıraklı yılanın hışırtısını andıran bir ses duyuldu. Bent buz kesildi. Kamyonetteki bir bazuka benziyordu. Eğilmeye başladı. Sonra da şaşkın şaşkın durakladı. Bazuka sandığı şey tahta bir desteğe takılmış kısa bir kanalizasyon borusundan oluşuyordu. Yani korkulacak bir şey yoktu. Ama Bent korkuyordu, dehşete kapılmıştı. ''Ben bu kamyonu Haven'da gördüm, Bent. Restoranın önünde duruyordu.'' ''Bent, kim var orada?'' diye bağırdı. Ona cevap veren olmadı. Bent, Jingles'a baktı, yüzü bembeyaz kesilmiş, gözleri irileşmiş olan adam da ona bakıyordu. Bent birdenbire mikrodalga engeli diye düşündü. Merkezle bağlantı kurmamızı engelleyen o muydu aslında? ''Bent, kamyonetteki.'' diye seslendi. ''Cevap versen daha iyi olur. Sen...'' Kamyonetin arkasında biri tiz bir sesle deli gibi kıkır kıkır güldü. Jingles Gabbles inledi. Ah tanrım, bu durum hiç hoşuma gitmiyor. Bent tabancasını kaldırarak birkaç adım attı ve sonra etraflarını yeşil bir ışık sardı. 19. ayrımın sonu. Sayfa 167.